Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Serhat Öncüler, eserin adı Pazarlık Yok. Yazarı Uğur Dündar, türü anı. Yayın evi, Bilgi Yayın Evi 9. basım Ekim 2015. ISBN 978-975-22-05-96-3. Bu kitap 326 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 4 Mayıs 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Güzel ülkemizi yıllardır yöneten gerici zihniyet, bize dostluğu, arkadaşlığı, hatta sevgiyi bile unutturmaya çalıştı. Sevgisiz bir toplum yaratmaya uğraştı. Kardeş kavgasını körükleyerek lanetli terörden bile oy devşirmeye kalktı. Elinizdeki kitap, güzel ülkemizin işte bu karanlık yıllarına tanıklık ediyor. Büyük Ender Atatürk'ün yaşadığımız coğrafyada hala bir mücevher gibi parıldayan laik, demokratik cumhuriyetine dört elle sarılması gerekirken, tam tersini yapan ve Türkiye'yi ortaçağ karanlığına sürüklemeye çabalayan zalimlerin topluma yaşattıklarını anlatıyor. Halkın bilgilenme hakkı dışında hiçbir gücün önünde eğilmeyen ve en zorda kaldığı anlarda bile dik durmaktan asla vazgeçmeyen bir gazetecinin yarım asırlık birikim ve deneyim imbiğinden süzerek aktardığı gerçekleri yansıtıyor. O nedenle kitabın kapağında "Pazarlık yok" yazıyor. Hayatını Bora, Bartu ve Damla'yı sevgi ve şefkatle kucaklayıp insanlığa yararlı bireyler olarak yetiştirmeye adayan anneleri benim de her şeyim Yasemin'ime sonsuz sevgilerimle. Ön söz. Yıl 1982. Güneş gazetesine hazırladığım Dünyayı Saran Sancılı Kuşak adlı dizi röportaj için Orta Amerika ülkelerinden El Salvador'dayım. Yoksul ülke, iç savaş nedeniyle adeta kan gölüne dönmüş durumda. Faşist iktidarın emrindeki güçler isyancı gruplarla çatışıyor. Benim gidişimden kısa süre önce 4 Hollandalı gazeteci öldürüldüğünden yabancı basın mensupları Kim Vurdu'ya gitme korkusu içinde görev yapıyor. O günlerin birinde kırsal kesimde yaptığım haber çalışmasından başkent San Salvador'a dönerken isyancıların hakim olduğu çok tehlikeli bir bölgede kiralık aracımızın lastiği patlıyor. Salvadorlu sürücü aceleyle yedek lastiği takıyor ve yeniden yola koyuluyoruz. Aksilik bu ya, çok geçmeden o da gümlüyor. Güneşin San Salvador'u kuşatan tepelere alevli kızıllıklar saçarak batmak üzere olduğunu gören sürücü telaşlanıyor. Ben gidip lastiği tamir ettirmeye çalışacağım ama gelene kadar yolda yapayalnız durmanızı istemem. Otostop yapıp karanlık çökmeden şehre dönmenizi tavsiye ederim. Dikkat çekmemeye çalışın ve başınızın çaresine bakın, diyor. Mecburen iniyorum. Ne kadar şanslıyım ki daha yola adımımı atar atmaz bir kamyonet zınk diye duruyor. Kapıyı açıp şoförün yanındaki koltuğa atlıyorum. Ama o da ne? Sürücünün kucağında bir kalaşnikov silah, oturduğum yerin ön tarafında da tepeleme mermi dolu bir çuval durmuyor mu? Aldık mı başımıza belayı? Teröristlerden birinin aracına bindiğimi düşünüp kendimi aşağıya atmaya hazırlanırken, direksiyondaki adam kolumdan tutuyor ve İngilizce "korkmayın, terörist değil, subayım" diyor. Sonra da tişörtünü yukarıya doğru çekip ameliyat izleriyle adeta haritaya dönmüş göğsünü gösteriyor. Anlattıklarını dinlerken bir korku filmi seyreder gibi oluyorum. İsyancılar askerleriyle birlikte pusuya düşürüp otomatik silahlarla taramışlar. Onu da öldü sanıp bırakmışlar. Başkentte bir yere mermi götürüyormuş. Gazeteci olduğumu, iç savaşı konu alan bir röportaj için geldiğimi öğrenince daha da ilgilenmeye başlıyor. "Sizi otelinize bırakayım" dedikten sonra söyledikleri hafızama adeta mıh gibi yerleşiyor. Bugün günlerden cumartesi. Tatil ve eğlence günü. Bizim ülkemiz eskiden çok eğlenceliydi. Eğer bu savaşı olmasaydı bu akşam sizi, ailem ve arkadaşlarımla birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyardım. Ama neylersiniz ki savaş bize her şeyi unutturdu. Dostluğu, arkadaşlığı, eğlenmeyi, hatta sevmeyi bile. Sevgili okurlarım, bundan 33 yıl önce okyanus ötesindeki bir ülkede yaşayıp gördüklerimi bugün anlatmamın önemli bir nedeni var. Çünkü güzel ülkemi yıllardır yöneten gerici zihniyet, bize dostluğu, arkadaşlığı, hatta sevgiyi bile unutturmaya çalıştı. Sevgisiz bir toplum yaratmaya uğraştı. İktidarını koruyabilmek uğruna farklı siyasi görüşlerde olmalarına karşın, aynı mahallede, sokakta, apartmanda barış ve huzur içinde yaşamayı başaran insanlarımızı kamplara ayırıp kutuplaştırdı. Onları birbirine düşman edip çatıştırabilmek için her fırsatta acımasızca kin ve nefret tohumları ekti. Kardeş kavgasını körükleyerek lanetli terörden bile oy devşirmeye kalktı. Elinizdeki kitap, güzel ülkemizin işte bu karanlık yıllarına tanıklık ediyor. Büyük Önder Atatürk'ün yaşadığımız coğrafyada hala bir mücevher gibi parıldayan laik, demokratik cumhuriyetine dört elle sarılması gerekirken, tam tersini yapan ve Türkiye'yi orta çağ karanlığına sürüklemeye çabalayan zalimlerin topluma yaşattıklarını anlatıyor. Halkın bilgilenme hakkı dışında hiçbir gücün önünde eğilmeyen ve en zorda kaldığı anlarda bile dik durmaktan asla vazgeçmeyen bir gazetecinin yarım asırlık birikim ve deneyim imbiğinden süzerek aktardığı gerçekleri yansıtıyor. O nedenle kitabın kapağında pazarlık yok yazıyor. Çeşme, 25 Eylül 2015. Aziz Yıldırım'ın Gözyaşları, 21 Mayıs 2012 Sözcü. Fenerbahçe belki de tarihinin en zorlu sezonunu geride bıraktı. Sezon boyunca hiç hukuk bilmeyen savcı ve hakimlerle televizyon ekranları ve gazete sayfalarında kurulan mahkemeler Fenerbahçe'yi infaz etmeye çalıştılar. Futbolun dostluk, barış ve sevgi platformu olduğunu görmezden gelen kimi sorumsuz sorumlular da sürekli düşmanlık tohumları ektiler. Ama ne oldu? Camia eşi görülmedik biçimde kenetlendi. Birçok spor dalında destansı başarılar sağlandı. Profesyonel futbol takımı Süper Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçırdı. Türkiye Kupası'nda ise şampiyon olarak 29 yıllık özleme son verdi. Başkanı yaklaşık bir yıldır cezaevinde bulunan Fenerbahçeliler dün ve bugün olağan genel kurul toplantısında bir araya geldiler. Bugün Başkan Aziz Yıldırım ve onun belirlediği yöneticilere oy verilecek. Yaklaşık 12 yıl önce Fenerbahçe yine seçimli genel kurula gidiyor. Seçimden bir gece önce o tarihteki patronum Aydın Doğan aradı. Aziz Yıldırım'ın bana ihtiyacı olduğunu ve listesine dahil etmek istediğini söyledi. Tanıdığı Yıldırım'ın iyi bir insan olduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi. Üstleneceğim görevin gazetecilik alanımı daraltacağı gerekçesiyle karşı çıktım ama Aydın Doğan ısrarcıydı. "Lütfen beni kırma Uğur," diyerek telefonu kapattı. Çok geçmeden telefon yine çaldı. Bu kez arayan Aziz Yıldırım'dı. Fenerbahçe yönetiminde yer alırsam çok mutlu olacağını ve gazeteciliğimi özgürce yapmamın önünde hiçbir engel bulunmadığını söyledi. Fenerbahçeli olduğumu herkesin bildiğini ancak tarafsız duruşumun rakip camialarda da saygıyla karşılandığını sözlerine ekledi. Bunun üzerine yönetici olmayı kabul ettim. Ertesi gün yapılan oylamada Aziz Yıldırım ve listesi seçimi kazandı. O günlerde profesyonel futbol takımı peş peşe başarısız sonuçlar alıyordu. Durum öylesine kötüydü ki Türkiye Kupası'nda Pendik Spor'a yenilip elenmekten kurtulamamıştık. Yönetime seçildikten sonra ilk deplasman maçımızda Gaziantep Spor'a 5-1'lik skorla kaybedince başıma saplanan şiddetli ağrıyı ve tansiyonumun fırlamasını hiç unutamıyorum. Sezon, ezeli rakibimiz Galatasaray'ın şampiyonluğuyla sona erdi ama asıl felaket arkadan geliyordu. 2001 ekonomik krizi. Hani esnafın merhum başbakan Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlattığı, binlerce kepengin bir daha açılmamak üzere kapandığı, hortumlanan bankalarda tüm tasarrufunu kaybedenlerin kendilerini yaktığı, on binlerce eğitimli çalışanın işsiz kaldığı o korkunç günler. İşte bu karanlık günlerde Star televizyonundaki görevimden uzanların tetikçisi olmamak için ayrılmak zorunda kaldım. Üstelik ayrılırken arkamdan para laf etmesinler diye bizim gibi emeğiyle kazananların servet sayabileceği bir meblağı iade ettim. Benim peşimden ayrılan arkadaşlarıma aylarca işsiz kalacaklarını düşünerek maaşlarını da peşinen ödedim. Türkiye'nin bugünkü Yunanistan gibi iflas edeceği, tüm bankaların batacağı söylentisi yaygınlaşınca hayatım boyunca biriktirdiğim parayı çekerek bir çanta içinde eve götürdüm. Türkiye'yi pençesine alan ekonomik kriz Başkan Aziz Yıldırım'ı kara kara düşündürüyordu. Futbol takımı geçen sezonun aksine dolu dizgin gidiyordu ama bankalar büyük teminatlar gösterilmesine rağmen istenilen kredileri bir türlü vermiyordu. Büyük tesisleşme hamlesini daha o tarihlerde başlatan başkan çok zor durumdaydı. Para dolu çantayı aldım, Aziz Yıldırım'a gittim. Dedim ki, sevgili başkan, hayatım boyunca kazandığım parayı sana getirdim. Ben ve ailem çok şükür namerde muhtaç değiliz. Ama Fenerbahçe'nin bu paraya bizden daha çok ihtiyacı var. Son kuruşuna kadar alın teriyle kazanıldı. Al bunu, Fenerbahçe için harca. Sözlerim karşısında Yıldırım çok duygulandı. Uğur Bey, dedi. Binbir güçlükle adeta namluların ucunda kazandığım bu parayı ben nasıl alırım? Bırakın almayı el bile sürmem. Süremem. Teşekkür için söz bulamıyorum. Almış kadar oldum ama kabul edemem. Bu paraya el süremem. Tesisleşmede Fenerbahçe'ye çağ atlatan Aziz Başkan, şampiyon olduğumuz gece bu anıyı televizyonda Şansal Büyükay'a anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Bugüne kadar devam eden davayla ilgili olarak hiçbir yorum yapmadım. Yargı sürecinin sonunda en doğru kararın verileceğine inanıyorum. 3 Temmuz 2011'de başlayan soruşturma sonrasında şike iddiaları üzerine dava açılmıştı. Dava sürecinde 1 yıl cezaevinde kalan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, şike yapmak ve örgüt kurmak suçundan 6 yıl 3 ay ceza almıştı. Duruşmanın ertelendiği son tarih, bu kitabın baskıya girdiği 5 Ekim 2015 oldu. Yayıncının notu. Susturun şu gazeteciyi. 25 Mayıs 2012 Sözcü. Yandaş medyada bir haber. Tasarruf mevduatı sigorta fonu, TMSF, bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda gerekli görülürse Uğur Dündar hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Peki suçum neymiş? İşlediğim büyük suçu hemen anlatayım. Hiç unutmuyorum, 2005 yılı Eylül ayı başlarında bir gündü. Arena ekibinden deneyimli soruşturmacı, gazeteci Hatice Demircan heyecanla odama gelip "Abi, bomba gibi bir haber yakaladık," dedi. Hatice, Batık Ege Bank'ı hortumlamaktan yargılanan Murat Demirel'in TMSF'den sakladığı çok önemli belgelere ulaşmıştı. Demirel'in Bulgaristan'da kendisine verilmek üzere bir adamına teslim ettiği belgeler arasında neler yoktu ki? Kara para cenneti, Cayman Adaları'nda açılmış gizli bir banka hesabının cüzdanı, adına çıkarılmış Belize pasaportu ve yurt dışında kurduğu şirketlere ait banka dekontları. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı bal mumu mühürlü ve kurdeleli hesap cüzdanıydı. Güneş yüzü görmemiş cüzdana bakarken aklımıza acaba bu hesapta ne kadar para var sorusu takılmıştı. Devletin varlığından haberdar olmadığı bu belgeleri kurumlardan çok bize güvendikleri için Arena programı ekibine getiren kişilerin tek istekleri, hesapta çok para bulunduğu takdirde kendilerine parasal bir ödülün verilmesiydi. Belgeleri de yanımıza alıp doğruca TMSF'ye gittik. O dönemde Ahmet Ertürk ve ekibi görevdeydi. Sarı zarfı kamera önünde açarak içindekileri tek tek yetkililere teslim ettik. İhbarı yapan kişilerle TMSF'ciler arasında imzalanan parasal ödül sözleşmesinin de tanıkları olduk. Kurumun uzmanları hemen belgelerin şifrelerini çözmeye başladılar. Aradan 6 ay bile geçmeden TMSF'den müjdeli haber geldi. Hukuki takip sonucunda Cayman Adaları'ndaki hesapta 30 milyon dolar olduğu belirlenmiş, Londra'daki mahkemede paranın dondurulmasına karar vermişti. Sevindirici haberi kamuoyuna duyurmak üzere arena kameralarının önüne geçen Başkan Ahmet Ertürk, "Mücadele burada bitmeyecek. Tüy bitmemiş yetim hakkı bulunan 30 milyon doları mutlaka Türkiye'ye getirip hazineye teslim edeceğiz," diyordu. Nitekim bir süre sonra Londra'daki mahkemeden paranın Türkiye'ye iade edilmesi doğrultusunda karar çıktı. Bu arada TMSF, hortumcularla yapılan mücadeleye verdiğim destek nedeniyle şahsıma Ahmet Ertürk imzalı bir teşekkür belgesi sundu. Haberimiz sonuç getirmiş, hortumcunun kaçırdığı 30 milyon doların ülkeye iadesini sağlamıştık. Arena ekibi için bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Sonra devran değişti. Ahmet Ertürk istifa edip Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e baş danışman oldu. Ekibi tasfiye edildi, yeni bir kadro işbaşı yaptı. Eskiler hakkında soruşturmalar, davalar açıldı. İyi Uykular Sayın Seyirciler adlı son kitabımı hazırlarken ajanslar şöyle bir haber geçtiler. Batık Ege Bank'ın sahibi Murat Demirel'in Cayman Adaları'ndaki gizli hesabına 24 milyon dolar kaçırdığını tespit eden TMSF, Londra'da açtığı davayı kazandı. Para geçen hafta Türkiye'ye iade edilerek hazineye kaydedildi. Bize 30 milyon dolar olduğu söylenen meblağ 24 milyon dolara inmişti. Acaba neden? Şaşkınlığım giderek artıyordu. Çünkü 1 Mart 2012 tarihli Star gazetesinde TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül'ün görev süresinin son gününde Murat Demirel'in 28 Şubat zulasını patlatarak yurt dışına kaçırdığı 22 milyon doları Türkiye'ye getirdiği yazılıyordu. Meblağ önce 24 milyona, sonra da 22 milyon dolara inmişti. Peki aradaki 8 milyon dolara ne olmuştu? Haberde bu soruya cevap niteliğinde bir açıklama yoktu. Kitabımda bu süreci yazarken hiç kimseyi itham etmemiş, en ufak bir yolsuzluk imasında bulunmamış, sadece toplumun bilgilenme hakkı doğrultusunda sorular yöneltmiştim. Yine hiçbir imada bulunmadan soruyorum. Aradaki 8 milyon dolarlık fark nereden kaynaklandı? Kur hesabından mı? Daha da vahimi, aldığım son duyum, buna göre haberlerde hazineye gelir kaydedildiği belirtilen 22 milyon doların Türkiye'ye getirilmediği iddia ediliyor. Bu iddia doğru mu? Doğruysa neden getirilmedi? Sorulara cevap vermek yerine yandaş medya hakkında suç duyurusu yapılacağı haberinin servis edilmesi korkutarak susturmayı mı amaçlıyor? Sizin ileri demokrasi dediğiniz bu mu? Sefair 10 Haziran 2012 Sözcü. AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in başlattığı Pierre Loti Tepesi tartışması büyüyor. Milletvekili Kiler, bu tepenin adı 1934 yılına kadar İdrisi Bitlis idi. Daha sonra değiştirilip Pierre Loti denildi. Bu durum Bitlislilerin kanına dokunuyor, ağrımıza gidiyor, diyor. Biliyorsunuz Kiler ailesi marketçiydi. Aile devri AKP'de marketçilikten gökdelenciliğe dikey geçiş yaptı. Boğaziçi tepelerinden birine Avrupa'nın en yüksek gökdelenini dikti. Uzaktan bakıldığında dev bir kibrit kutusunu andıran yeşil renkli cam giydirilmiş gökdelene Sefair okunuyor, adı verildi. Şimdi herkes Vahit Bey'e soruyor. Madem oraya Pierre Loti denilmesi kanına dokunuyor, o halde bir başka İstanbul tepesine diktiğin gökdelene neden Sefair adını verdin? İdrisi Bitlis'i deseydin daha iyi olmaz mıydı? Vahit Kiler bu soru karşısında susuyor, verecek cevabı bulamıyor. En değerli taşlardan biri olan safire gök yakut da deniliyor. Paha biçilemeyen safirler Hindistan'da çıkıyor. Başka renkte olanları da var ama kıymetli safir taşları morumsu mavi renkte oluyor. New York'taki bir müzede teşhir edilen 563 karat büyüklüğündeki safir Hindistan'da bulunduğu için Hindistan yıldızı olarak anılıyor. Bu taşın ayrıca kalp ve böbrekleri güçlendirdiğine, ruhsal rahatlama sağladığına inanılıyor. İstanbul'daki kuleye safir ismi verilirken, safir taşının bu özelliklerinden yola çıkıldığı, gök yakut çağrışımı yapılmak istendiği anlaşılıyor. Oysa gök yakut koyumsu mavi renkte. Bu gökdelense mat yeşil. Her güzelin bir kusuru vardır, olacak o kadar. Bitlis kültürüne çok saygı duyduğu anlaşılan Vahit Kiler'in, Bitlis'te herkes safirin ne anlama geldiğini bilir. Hatta safire İngilizce okunuşuyla sefair derler. Bu nedenle gökdelenimize sefair adını koyduk diyecek hali yok ya. Dünyaca saygın şehircilik uzmanlarından çok değerli hocam Profesör Doktor Gündüz Özdeş, Boğaziçi doğasına ihanet eden yapılardan birinin Tarabya Oteli olduğunu söyler. Bu beton yığınının önünden geçerken bakışlarını denize doğru çevirdiğini anlatırdı. Gökdelenler yapıldı, Tarabya Oteli masum kaldı. Bugün dünya çapında cam giydirilmiş çirkin gökdelenler kenti yarışması yapılsa, İstanbul uzak ara birinci olur, Sefair'da rekor kırar. İnanmayan gitsin, güneş batımında Boğaz'ın Anadolu yakasından şöyle bir baksın. Üsküdar'dan, Beylerbeyi'nden, Anadolu Hisarı'ndan, Kanlıca'dan, Beykoz'dan canı nereden isterse oradan baksın. Çünkü her yerden görünüyor. O tepede göz kamaştıran gök yakut yerine Boğaz silüetine saplanmış yeşil bir hançer duruyor. Türkiye'de sanayici birkaç köklü aile bir kenara ayrılırsa, büyük zenginliklerin arazi ve yapı yağmacılarından kaynaklandığı fark edilir. Üstelik bu zenginlikler genellikle Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınması için hazineden verilen paraların orada üretime harcanması yerine batıdaki değerli arazilere yatırılmasıyla oluştu. Kamu bankaları hep bu amaçla hortumlandı. Doğudaki garibanlar yoksul kaldı. Onların hakkı olan paralarla batıyı yağmalayanlar gerdanlık değerinde topraklar aldı. İstanbul, hak edilmemiş rantların dünya başkenti oldu. En dar alandan en büyük rantı sağlamak amacıyla dikilen Sefair gökdeleninin sahiplerinden milletvekili Vahit Kiler'in kanına, İstanbul silüetine sapladığı hançerin görünümü dokunmuyor da, İdrisi Bitlisi tepesine Pierre Loti denmesi dokunuyor. Ağrımıza gitmek, kanımıza dokunmak. Bunlar önemli kavramlar. O halde şöyle bir geriye dönsün, son dönemde partisinin yaptıklarına bir baksın. Uludere faciasını, kürtaj yasağı getirme çabaları üzerine kopan kıyameti, 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi adı altında dayatılmak istenen dogmatik toplumsal mühendislik projesini, Türk Hava Yolları çalışanlarına getirilen grev yasağını ve işten çıkarmaları, giderek artan otoriterleşme eğilimlerini şöyle bir hatırlasın. AKP'ye oy vermeyen %50'nin ağrına giden, kanına dokunan çok şey görecek. Tabii gözlerini İstanbul tepelerine hançer gibi sapladığı rant simgesi gökdeleninden ayırabilirse. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.